38. ayrım. Sayfa 389. Konukları oturunca da gülümseyerek, "Değerli hocalarım bu ateş vadisine getiren nedir?" diye sordu. "Önemli bir konu var," dedi Kadın Nurettin. Sultan onların ilmiyeyi ilgilendiren bir sorunu görüşmek için geldiklerini düşünerek, "Savaşın sonucunu bekleseydiniz daha iyi olmaz mıydı?" dedi. "Savaşın sonucunu vereceğimiz haber belirleyecek sultanım," dedi Kadın Nurettin. Sultan meraklanmıştı. "Neymiş bu önemli sorun?" dedi. Kadın Nurettin kuşağından çıkardığı dörde katlanmış bir kağıdı sultana uzattı. "Bu Vezir Sadülmülk'ün kale komutanı Attaş'a yazdığı mektuptur," dedi. Sultan şaşkındı, ne diyeceğini bilemiyordu. Mektubu açıp okuyunca şaşkınlığı hayrete dönüştü. Mektupta şöyle yazıyordu: "Komutan, şimdi teslim olmaktan söz etmenin sırası değil. Erzakları aldığınızı fark ettiler. Ama büyük çadırın içindeki geçidi hala bulamadılar. Ayrıca 2 gün sonra sultanın kan aldırma günüdür. Hekimbaşı Hacamat'ı zehirli neşlerle yapacak. O köpeğin ölmesi yakındır. Onun için birkaç gün dayanın." Sultan kapı nöbetçisine, "Bana komutan Çavlı Bey'i çağırın," dedi. Nöbetçi baş üstüne diyerek huzurdan ayrılırken sultan kadılara döndü. "Bunu nasıl öğrendiniz?" Kadın Nurettin olayı kısaca anlattı. "Sultanım, ben vezirden şüpheleniyordum ama elimde bir kanıt olmadığı için bir şey diyemiyordum. Benim keskin nişancı bir yeğenim vardır. Attığını ıskalamaz. Gençliğinde askerdi. Kırkından sonra İmniye'ye katıldı. Vezirden şüphelendiğimi ona anlattım. O da bunu öğrenmek çok kolay dedi. Nasıl diye sordum. Vezirin köşkünden Şahdiz'e uçan kuşlardan birkaçını düşürdük mü? Eğer varsa foyasını ortaya dökeriz ortaya," dedi. Çoktandır kullanmadığı okunu eline alıp köşkle kale arasında kaleden çok köşke yakın Tilki Tepe'de bekledi. Köşkten havalanan tek kuşu tek okla düşürdü. Mektubu alıp bana getirdi. Daha fazla kuş vurmanın gereği yoktu. Bu mektup her şeyi kanıtlamaya yetiyordu. Alıp size getirdim," diyerek sözlerini bitirince sultan çok memnun olmuştu. "Sağ olun hocalarım. Sayenizde zafere erdik sayılır. En geç yarın kale elimizde olur. Bu hizmetiniz mükafatsız kalmayacak," derken kapıcı içeri girdi. "Sultanım, komutan Çavlı Bey geldi," dedi. "İçeri alın," dedi sultan. Çavlı Bey tepeden tırnağa zırhlıydı. Kaşları çatık, suratı asıktı. "Kuşatma ne durumda?" diye sordu. "Nasıl olsun sultanım, düşmanı hem ateş yağdırıyor hem de besliyoruz," deyince sultan gülümsedi. "Kutlarım seni, kazandık. Biraz sonra kaleye giriyoruz," deyince Çavlı Bey ne söyleyeceğini bilemedi. "Bu nasıl olacak sultanım?" diye sorunca sultan elindeki mektubu ona uzattı. "Oku," dedi. Çağlı Bey mektubu okuyunca önce şaşırdı, sonra da sevindi. "Demek gizli geçit büyük çadırın altındaymış. Acaba bunu kim akıl etti?" diye kendi kendine söylenirken sultan, "Kim olacak? Çadırları sadrazamın sırdaşı Genceli Mürsel'in adamları kurdu. Gerisini varın düşünün," dedi. "Allah'a şükürler olsun ki tuzağı vaktinde öğrendik," dedi Çağlı Bey. Sultan ona dikkatle bakarak, "Planın nedir?" diye sordu. "Bana akşama kadar müsaade edin, kalenin anahtarlarını getireyim," dedi Çavlı Bey. "Hareket tarzını belirledin mi?" "Hareket tarzı belli zaten sultanım. Gizli geçidin yerini artık biliyoruz. Oradan girip işi bitireceğiz," dedi gururla. Sultan yerinden kalkarak, "Haydi şu işi bitir," dedi. Gizli geçitten giren binlerce zırhlı savaşçıyla direnişçiler arasındaki sokak savaşları çok uzun sürmedi. Direnişçilerin hepsi kılıçtan geçirildi. Kale komutanı Attaş yakalanıp öldürülürken başvezir ve 4 arkadaşı da suçunu itiraf etti. Fakat bu onları kurtarmaya yetmedi. Hepsi reyde idam edildi. Bu olay Selçukluların Nizarilere karşı ilk ciddi başarısıydı. Şahdiz'in alınması sultanı cesarete getirmişti. Çavlı Bey ile Nizamülmülk'ün oğlu Ahmet bin Nizamülmülk'e Alamut'un fethi görevini verdi. Ordu ve kuşatma birliği Ağustos sonlarına doğru yola çıktı. Üstavent ve Alamut'u kuşattılar. Kuşatma tam 5 ay sürdü fakat kış yaklaştığı için dönmek zorunda kaldılar. Sultan seferden dönerken halifenin daveti üzerine veziri Ahmet ile birlikte Bağdat'a gitti. Hilafet sarayına giden yolda kendilerini coşkulu bir kalabalık karşıladı. Saraya yaklaşık 500 adım kala beyaz giysili, yüzleri peçeli, kızıl kemerli 3 fedai hançerlerini çekerek sultana saldırdılar. Sultan ve veziri yaralanırken korumalar zamanında müdahale edip fedaileri öldürdü. Sultan kolundan hafif bir sıyrıkla saldırıyı atlatmıştı fakat vezirin yarası ağırdı. Aldığı yara bir türlü iyileşmedi ve sonunda sakat kaldı. Bu saldırılar Muhammed Tapar'ı yıldırmamıştı. Döner dönmez yeniden sefer hazırlıklarına başladı. Bu kez hedef Bira Kalesi'ydi. Kalenin fetih görevini Abe ve Save hakimi Atabek Emir Anuştekin'e verdi. Emir zırhlı kuşatma birlikleriyle yola çıkarak Kazvin'e 4 fersah uzaklıktaki kaleyi kuşattı. Kalenin dışarıdan yardım almaması için çevredeki ekili ve dikili alanları yakıp yıktılar. Alev ve taş yağmurlarına dayanamayan kale komutanı Emir Ali bin Musa Eman istemek zorunda kaldı. Kaleyi teslim etmelerine karşılık direnişçilerin Alamut'a gitmesine izin verildi. Sultan Alamut düşerse Nizari hareketinin de biteceğine inanıyordu. Bu nedenle kaleyi alma görevini yine Emir Anuştekin'e verdi. Karaca Bey, Bozan Bey, Emir İlkavşut ve Gündoğdu Bey gibi yetenekli komutanlarını da Anuştekin'e yardımla görevlendirdi. Anuştekin 30 bin kişilik bir kuvvetle yola çıktı. Bu kez yanlarına 10 kuşatma mancınığı almışlardı. Komutan kuşatmanın uzun süreceğini bildiği için hazırlıklı gelmişti. Kalenin karşısındaki tepelere soğuğa dayanıklı barakalar ve ahşap kulübeler yaptırdı. Her türlü dış yardımı önlemek için 10 bin kişilik bir güçle dağı çepeçevre kuşattılar. Daha sonra dağa tırmanarak kaleye 50 kulaç kadar yaklaştılar. Her taraf karınca gibi insan kaynıyordu. Mancınıkların 5'i doğuya, 5'i ise güneye yerleştirilmişti. 2 adet koçbaşı ve 3 bin hareketli merdiven getirmişlerdi. Sultan kalenin kesinlikle alınmasını emretmişti. Komutanlar da öyle sıradan kişiler değildi. Hepsi de çok iyi asker ve yöneticiydiler. Kalede 5 bine yakın savaşçı vardı. Hepsi de karşı saldırı için surlara toplanmıştı. Mancınıktan korunmak için nişlere, kulelere ve hisarlara yakın duruyorlardı. Temmuz ortalarında başlayan kuşatma tam 9 ay devam etti. Kalenin dışarıyla bağlantısı tamamen kesilmişti. İçeridekiler açlık ve susuzluktan bunalmışlardı. Bunca zamandan sonra kaleden beyaz bayraklı bir haberci geldi. Emir teslim olmalarını beklerken onlar yalnızca kadın ve çocuklara eman istiyorlardı. Fakat komutan bunu kabul etmeyince haberci eli boş dönmek zorunda kaldı. Kısmi emanları kabul edilmeyince Hasan Sabbah mancınık saldırılarından etkilenmeyen güvenli bir hisarda dahileri topladı. Alamut'a yerleşili tam 26 yıl olmuştu. Dile kolay 26 yıl bir ömür demekti. Bu süre hep mücadeleyle geçmişti. Sarığının altından omuzlarına dökülen saçları kırlaşmıştı ama keskin bakışları hala 26 yıl önceki gibiydi. Şeyh loş odada bir sedirin üstünde yüzü kıbleye dönük otururken dahiler çevresinde halk oluşturmuşlardı. Şeyh canlar diye söze başlayıp biraz düşündükten sonra devam etti. Dostlarımızın çoğu teslim olma noktasına geldiler. Onları kınamıyorum. Herkesin ileriyi görmesi ve batına nüfuz etmesi aynı değildir. İsterseniz birlikte geçmişi hatırlayalım. Birkaç kez düşmanın elinden zaferi kaptık, kaç kez ölüm solurken onu ensemizden kovduk. Düşmanımız kalabalıkmış, mancınığı, merdiveni, oku varmış. Varsın olsun, bir sel gelir, hepsini alır götürür. Hepimiz Adem ata evlatlarıyız. Cenab-ı Hak bu dünyayı bizler için yarattı. O isteseydi hepimizi bir millet yapabilirdi. Ama bunda hayır görmüş ki böyle olmasını istemiş. Bu dünyada herkesin yaşama hakkı var. Dinlisi de, dinsizi de, gavuru da, Müslümanı da. Ama bazılarımız bazılarımızın yaşamasını istemiyor işte. Haçlılar Müslüman öldürmeyi sevap sayıyorlar. Emeviler ve Abbasiler Ehl-i Beyt'in yaşamasına izin vermediler. Bizim amacımız kimsenin dinini değiştirmek değildir. İnandığımız gibi yaşayalım, kimse de bize karışmasın istiyoruz. Mücadelelerimiz onurumuzu ve inancımızı korumak içindir. Bakın gökten başımıza taş yağdırıyorlar. Nefsi müdafaa bir insanın doğal hakkıdır. Bırakın insanı, hayvanlar bile kendilerini korumak için mücadele ederler. Sıkıysa bir kedinin kuyruğuna basın, hemen yüzünüze sıçrar. Eğer onların kurallarına göre oynarsak iki seçeneğimiz olur. Biri ölmek, diğeri de inancımızı terk edip teslim olmak. Biz inancımız uğruna ölebiliriz ama Cenab-ı Hak bize yaşamak gibi bir seçenek de bırakmışsa neden onu seçmeyelim? Kısacası yaşamak için oyunu kendi kurallarımıza göre oynamalıyız. Şimdi ben Kaini'den kuşu getirmesini isteyeceğim. Bunun dışında bir çözüm bilen varsa söylesin. Yoksa Kaini kuşu getirsin dedi. Kimse bir şey söylemedi. Dahiler şeyhin sözünden etkilenmişlerdi. Teslim olmak dışında hiç kimsenin aklına bir şey gelmiyordu. Şeyh sükutu ikrar sayarak dönüp Kaini'ye baktı. Kaini bu bakışın kafesi getir anlamına geldiğini biliyordu. Yerinden kalkarak şeyhi selamlayıp dışarı çıktı. Biraz sonra elinde kafesle içeri girince şeyh yerinden kalkarak kapıya doğru yürüdü. Dâiler konuşmadan peşinden geliyordu. Kale burçlarından birine yaklaşınca kafesteki güvercini serbest bıraktı. Bir süre sonra da mancınıklar ateş yağdırmaya başladı. Herkes kapalı yerlerde siper alıp bekledi. Öğleye doğru mancınık atışları aniden durdu. Anuştekin taarruz emrini vermişti. Merdivenini kapan kaleye koşuyordu. Aşağıdakiler saldırıyor, yukarıdakiler ise savunuyordu. Saldıran da savunan da askerlik mesleğinin ve savaş sanatının hakkını veriyorlardı doğrusu. Taraflar epey kayıp vermişti. Bir süre sonra saldırıya ara verdiler. Kale ilk, bilemedin ikinci saldırıda düşerdi. Anuştekin ölüleri gömdürüp yaralıları şifa çadırlarına aldırırken askerleri de dinlenme molası verdi. Sultan Muhammed Tapar biraz rahatsız olduğu için savaşa katılmamıştı. Alamut'un Sahdiz ve Bre gibi bir iki ayda düşeceğini zannederken aradan 9 ay geçmiş, zafer müjdesi bir türlü gelmemişti. Sinirden başına ağrılar giriyordu. O gün yatağından çıkamamıştı. Mihri diyerek bağırarak düzeltiyorum. Mihri diyerek o da hizmetçisini çağırdı. Mihri uzun boylu, uzun saçlı, yeşil gözlü, oldukça güzel bir Beluci kızıydı. Saraya Melikşah zamanında köle tacirleri tarafından satılmıştı. Parmaklarında şifa yeteneği vardı. Hiçbir hekim baş ve kas ağrılarını onun kadar çabuk iyileştiremezdi. Farsça, Arapça ve Türkçeyi oldukça güzel konuşurdu. Zekası, güzelliği ve yeteneğiyle saraydaki bütün hizmetlilerin üstünde bir konuma gelmişti. Efendisi seslenince anında gelerek "Buyurun sultanım" dedi. "Başım çatlıyor, boynumu biraz ov." Mihri sihirli parmaklarını efendisinin ensesinde, yanaklarında, alnında ve şakaklarında gezdirerek onu biraz olsun rahatlattı. "Sen bunu nerede öğrendin?" diye sordu Mihri'ye. "Sultanım, bu bizim ailenin hepsinde vardır." "Öyle mi? Çok ilginç. Ayağınızdaki ağrı geçti mi sultanım?" dedi Mihri. "Geçti. Biraz daha olsan fena olmayacak." deyince Mihri hemen yan odaya giderek bir leğen su getirdi. Sultan doğrulup ayaklarını sıcak suya koydu. Mihri ayaklarını ovarken o gözlerini kapatmış dinleniyordu. Belli ki sıcak su iyi gelmişti. Bu arada balkon tarafında bir tıkırtı duyunca sultan gözlerini açtı. "Bu da ne?" dedi Mihri'ye. Mihri gülümseyerek "Güvercindir. İnşallah size zafer haberi getirmiştir." deyince sultan heyecanlandı. "Haydi çabuk getir," dedi. Mihri hemen balkona gidip beyaz güvercini getirerek kağıdı çıkartıp sultana verdi. Sultan küçük kağıdı açıp baktı. Bembeyaz bir kağıttı. "Hangi münasebetsiz yapıyor bunu?" diyerek kağıdı ve güvercini kıza verdi. "Götür bunları," dedi öfkeyle. Kız hemen güvercini ve kağıdı alıp dışarı çıktıktan sonra gelirken biraz gecikmişti. "Niye geciktin?" diye sordu sultan. "Sizi rahatsız etmesinler diye kafesi arka balkona koydum," dedikten sonra "Sultanım, bu akşam hanım sultanın yemeğine gideceksiniz. Hatırlatmamı söylemiştiniz," dedi. "Aklımda, şu ayaklarım biraz ov. Sonra da bana her zamanki şerbetten getir," dedi. Mihri sihirli elleriyle sultanın ayaklarını ovup kuruladıktan sonra yan odaya geçip bir bardak şerbet getirdi. Sultan şerbeti birkaç yudumda bitirdikten sonra kalkıp hanım sultanın odasına geçti. Yemek yiyip bir süre sohbet ettiler. Sultanı hoş bir rehavet basmıştı. Gözlerinden uyku dökülüyordu. "Biraz uyusam iyi olacak," diyerek kalkıp odasına gitti. Derin bir uykuya dalmıştı. Ertesi sabah ezan okununca eşi namaz için onu uyandırmaya çalıştı ama uyandıramadı. Telaşla hekimbaşını çağırdı. Hekimbaşı hemen geldi. Çok geçmeden kara haberi duymayan kalmadı. Sultan beklenmedik bir anda ölmüştü. Hekimbaşı Hayrettin Tusi mide kanamasından öldüğünü söylemişti. Haber Alamut'u kuşatan orduda şaşkınlık yarattı. Anuştekin'in ısrarlarına rağmen komutanlar kuşatmayı kaldırarak geri döndüler. Selçuklu tahtına Melikşah'ın küçük oğlu Sencer geçti. Sencer kararsız, çekingen, rahat yaşamayı seven biriydi. Ölümden çok korkardı. Yine de Horasan valiliği sırasında kardeşleri Berk Yaruk ve Muhammed Tapar'ın zorlamasıyla Batıniler üzerine sefer yapmıştı. Tahta geçtiğinde bazı komutanlar onu Batıniler üzerine sefere zorluyordu. Hasan Sabbah reyde olanlardan haberdardı. Sencer korkaktı. korkusu biraz artırılırsa onunla iyi bir sulh yapılabilirdi. Bunun için onu savaşa zorlayan İsfahan ve Nişapur kadılarıyla birlikte savaşçı komutanlardan dördü fedailerin hançeriyle can verince sultan batınilerin şakası olmadığını anladı. Yeni sultanla birlikte sarayda bazı görevliler değişmesine rağmen güzeller güzeli Mihri ile başhekim makamlarını korumayı başardılar. Mihri yine sultanın oda hizmetine bakıyordu. Sencer bir sabah uyandığında yastığının üzerinde bir hançer olduğunu görünce bunu kimin koyduğunu öğrenmek için gizli bir araştırma yaptırırken ulaklar bir mektup getirdi. Mektupta "Eğer sultanımızın iyiliğini istemeseydim bu hançeri onun göğsüne saplatabilirdim" diye yazıyordu. Sencer bu olaydan sonra Alamut yönetimi ile anlaşarak yıllardır devam eden savaş haline son verdi. Sultan Sencer'in bir hayli uzun süren saltanat yıllarında Alamut ve Nizari İsmaililileri giderek güçlenirken Sencer çok istemesine rağmen Melikşah dönemindeki ihtişamı yakalayamadı. Askeri ve siyasi sorunları büyük ölçüde yoluna koyan Hasan Sabbah ise hayatının bundan sonraki bölümünü ilmi araştırmalara ayırdı. Büyük paralar ödeyerek çeşitli yerlerden getirttiği kitaplarla Bağdat Kütüphanesi'nden sonra dünyanın ikinci büyük kitaplığını kurarken yakınlarının ısrarı üzerine oturup kendi hayatını yazdı. Simya, matematik ve astronomiye ilgi duymakla beraber ilmi çalışmaları büyük ölçüde hukuk ve ilahiyata yönelikti. Onun kurduğu düzen bozulmadan günümüze kadar gelebildi. Bugün Alamut Devleti'nin 168. kuruluş yıl dönümündeyiz. Rostov, Hürşah'ın anlattığı ilginç ve şaşırtıcı hikayeyi büyük bir dikkatle dinlemiş, sanki o günleri yaşamış gibi olmuştu. Bir ara oda hizmetlisi gelip şömineye birkaç odun atıp ateşi de biraz karıştırdıktan sonra dışarı çıkarken gece bir hayli ilerlemişti. Rostov oturduğu yerde ayak ayak üstüne atıp geriye yaslanmıştı. "Aile hikayenizden çok etkilendim," dedi Hürşah'a. Hürşah önündeki bardaktan bir yudum bal şerbeti aldıktan sonra "Daha bilmediğin o kadar çok şey var ki," dedi. "Benim duyduklarım bana yeter. Yalnız merak ettiğim bir şey var. Dedeniz kaç yaşında vefat etti?" "85," dedi Hürşah. "Ölümü nasıl olmuş? Bir dileği ya da vasiyeti olmuş mu?" Hürşah biraz düşündükten sonra "Ölümünün yaşlılık olduğunu söylüyor büyüklerimiz. Ölünceye kadar şuuru berrak ve zihni açıktı. Sanki öleceği günü biliyormuşçasına 40 dâinin toplanmasını istedi. Çok geçmeden 40'lar toplanarak etrafında halka oluşturdular. Şeyhin saçı ve sakalı bembeyazdı. İri, kara gözlerindeki parlaklık Alamut'a ilk geldiği günü hatırlatıyordu. Yaşlılık ve yorgunluğunun dışında hiçbir hastalık belirtisi yoktu. 40'lara hitaben, "Hepiniz tanık olun oğlum, Bozorg Ümidi kendime halef tayin ettim. Ayrıca Hasan'ı, Kasrani'yi ordu komutanlığına, Dihtar Ebu Ali'yi ise baş dâiliğe getirdim," dedi. Kiya Ebu Cafer gözyaşları içinde "Siz başımızdayken bunlara ne gerek var?" deyince ona dönüp "Hak'tan geldik, yine ona döneceğiz. Benim bu alemde yapacağım işler bitti. Her an aranızdan ayrılabilirim. Bunun için söylediklerimi vasiyetim olarak kabul edin," dedikten sonra 40'lara döndü. "Eğer bir gün İmam Hazretleri gayb aleminden çıkıp gelirse hepiniz onun yanında olun," dedi. Sonra da bir şey söylemeden yerinden kalkıp odasına gitti. O günkü toplantının 11. gününde ateşi yükseldiği için yatağına uzandı. 12. gününde ise vefat etti. "Tam ona layık bir ölüm," dedi Rostov. "Ben de öyle düşünüyorum. Ölümü davasının anlam ve önemine yakışıyordu." "Kişisel özellikleri hakkında ne söyleyebilirsin?" dedi Rostov merakla. "Onun en belirgin özelliği nefsine hakimiyet, hatadan uzak durma ve doğruluktu. Şarap içmezdi, az yer, az uyur, boş zamanlarını ibadet ve riyazatla geçirirdi. Mezarı kalede midir? Hayır, Rudbar Vadisi'ndedir. Dedenin yaşamı çok etkileyici. Sen de onun yolunda mısın?" "Evet." "Peki Alamut'u koruyabilecek misin?" "Elbette." "Buna inanıyorsun yani." "Kesinlikle. Sen inanıyor musun?" "Bu soruna cevap verebilmem için tarafları iyi tanımam gerekir." "Hala tanıyamadın mı?" dedi Hürşah gülerek. "Sizi senin anlattığın kadar tanıyorum ama hayatım Moğolların içinde geçtiğinden onları çok iyi tanıyorum. Onları bana bir cümleyle tanıtmak istersen ne söylersin?" "Onlar Selçuklulara benzemez," dedi Rostov düşünmeden. "Peki Moğol-Alamut ilişkilerinin geleceğini nasıl görüyorsun?" "Moğollarla anlaşmak yakın ve orta vadeyi bilmem ama uzun vadede yararınıza olur. Eğer dediklerinin tersini yaparsak ne olur? Üzülerek söylüyorum ama bu Alamut'un sonu olur." "Alamut nice tehlikeler atlattı Rostov. Bu tehlike farklı. 168 yıl öncesinin şartları şimdi yok. Yine de sana başarılar diliyorum. Sağ ol. Ama vakit hayli ilerledi. Gidip biraz uyuyalım diyerek kalkıp odalarına gittiler. Ertesi gün erkenden kalkan Rostov, Hürşah'a veda ederek atına atladı ve kaleden ayrıldı. 38. ayrımın sonu, sayfa 400.